Ayrım 4. Kanun Dışında. Cengiz Erdinç, Murat Toklucu. Sayfa 28. Fantoma Mehmet. Tam da Paskalya ertesi 21 Nisan 1930 sabahı gelen soygun haberi polis müdürü Şerif Bey'in canını sıktı. Emniyet diken üzerindeydi. Bir yandan İzmir'de işçileri 1 Mayıs'a çağıran komünist bildirileri dağıtıp İstanbul'a kaçan Süreyya'nın peşindeydiler. Diğer yandan 4. Şube Müdürü Saadettin ve 4 polis ecnebilere ait para cezalarından 6.000 lirayı zimmetlerine geçirdikleri için soruşturuluyordu. Bu hengamede Markaryan ve Ohanyan efendilerin Eminönü Balık Pazarındaki sarraf dükkanının soyulduğunu bir kahveci çırağı sabaha karşı fark etmiş, hemen polisi haberdar etmişti. Dipnot: kasa hırsızı sarraf dükkanını nasıl soymuş? Milliyet 22 Nisan 1930. Balık Pazarı Yeni Cami'nin karşısında Haliç kıyısında çevre sokaklarla birlikte neredeyse hiç uyumayan Gedikli Selahattin meyhaneleriyle meşhur cıvıl cıvıl bir bölgeydi. Karadenizli Temel Efendi'nin meyhanesi, ıspanaklı böreğiyle meşhur Giritli börekçisi, tohumcu Hristo, çehresinin güzelliği yüzünden yarım dünya lakabını alan Barba Stelio'nun aşçılık yaptığı Bulgar Boris'in meyhanesi, kopuk yatağı olan Bulgar Anastas'ın kahvesi, namlı katillerden bıçakçı Petri'nin peşindeki 3 azman, Kefalonyalı korsanı yere serdiği Mihyoti meyhanesi, tütüncüler, Yemeniciler, sarraflar, kavga, kaçak, fuhuş, karbanyola ve cinayetin eksik olmadığı bu bölgedeydi. Dipnot: Balık Pazarı Meyhaneleri, İstanbul Ansiklopedisi Cilt 1, İstanbul Koçu Yayınları 1971. Şerif Bey yanına 2. Şube Müdürü Şükrü, Ser Komiser Ali Rıza ve hırsızlık işinde uzman birkaç memur alarak olay yerine gitti. Kuyumcuya üst kattan tavan delinerek girilmiş, Viyana üretimi çelik kasa arka tarafından adeta bir kağıt gibi kesilerek açılmış, kasanın içindeki ikinci bölmede bir elin girebileceği kadar oyulmuştu. Hasılat büyüktü. İngiliz, İtalyan ve Türk altınları 750 lira nakit para ve 15 bin lira değerinde mücevher. En büyük banknot olan mor 1000 liranın iki katlı bahçeli ahşap bir köşk satın alabildiği zamanlardı. Polis kasa hırsızlığını aklına getirmedi. Piyasaya borcu olan sarrafların kendi kendilerine bu işi yapmış olabileceğini düşündü. Ya da ortaklardan biri diğerine kazık atmıştı. Ancak Ohanyan Efendi, Anadolu'yla altın işi yapıyoruz. Esas sermayemiz banka kasasında. Bu Paskalya'dan önce gelen altın ve nakit paraydı deyince bu olasılık rafa kalktı. Soygunu kim yapmıştı? İnce işçilik ve tarz bir kişiyi işaret ediyordu. Selanikli Fantoma Mehmet. Bu uslu hırsız Fantoma lakabını boşuna almamıştı. Selanik'te okumuş, iyi eğitim almış, 12 kardeşiyle birlikte İstanbul'a gelmişti. Hırsızlıktan ilk kez yakalandığında 17 yaşındaydı. Harbi umumi sırasında Hrisantos'un çetesine dahil olmuştu. Hrisantos 1918'de Boğazkesen'de muhallebici Recep Usta'yı öldürerek ilk cinayetini işlediğinde yanında makarnacı Niko ile birlikte Fantoma Mehmet de vardı. Fantoma kısa sürede yakalandı ve bu cinayet yüzünden 15 yıl küreye mahkum oldu. Hrisantos'la birlikte Sultanahmet'teki umumi hapishaneden tünel kazarak kaçtı. Dipnot: Agah Özgüç, Hrisantos'u kim öldürdü? Popüler tarih sayı 21 Mayıs 2002. Fakat Mondros mütarekesi imzalanmış, İstanbul işgal edilmişti. Hrisantos ve çetesinin rahatladığı, kollandığı bir dönem başladı. Fantoma Mehmet akıl almaz yöntemlerle soygunlarına devam etti. Beyoğlu'nda Santa Maria Kilisesi'nin yanındaki Alman mağazasını çatısından girerek soydu. Beyoğlu'nda pek çok apartmana çatıya tırmanarak girdi. Bir soygun sırasına yakalandıktan sonra Sansaryan Han'ın en üst katındaki hücrelerden birine kapatılmış, hücre tavanını delip iple Han'ın camekan tavanı üzerinde bir hayal gibi geçip paratoner borusundan caddeye kadar inerek sırra kadem basmıştı. Dipnot: kasa hırsızları tutuldu. Yarın 23 Nisan 1930. Hrisantos ve çetesi çok sayıda polisi öldürdükten sonra polis tarafından sıkı takibe alındı. Adamlarından Zafiri ve Harito öldürüldü. Asıl darbe bir sarraf soygunu sırasında işlerin ters gitmesiyle geldi. Makarnacı Niko yakalandı ve bütün çeteyi ele verdi. Fantoma Mehmet de Bülbül Deresi'nde gizlendiği evde yakalandı. Ve bir kez daha umumi hapishanenin yolunu tuttu. Rahat durmadı. Önce Çiroz Hüsamettin'le birlikte yatsı namazından sonra koğuş penceresinden bir ağaca çıkarak duvarı aşıp hapishanenin mehterhane bölümünü geçtiler. O sırada umumi hapishanede bulunanlardan Falih Rıfkı gecenin bir yarısı patlayan silahların sesiyle bu firar girişimine tanık olmuştu. Atay Çankaya'da şöyle anlattı bu girişimi. Meğer yanımızdaki binada yatan meşhur yan kesici Fatoma Mehmet o gece de kaçmaya kalkışmış. Nöbetçi olup olmadığını anlamak için önce yatak çarşafını büzüp katlayıp iple pencereden sarkıtmış. Karşıdaki nöbetçi acelesinden pencereye doğru silah atmış. Çadırlarında uyuyan nöbetçilerimiz de neye uğradıklarını bilmeyerek tüfeklerine sarılmışlar ve rastgele havaya boşaltmışlar. Dipnot Fadi Rıfkı Atay Çankaya, İstanbul, Pozitif Yayınları 2020 sayfa 93. Yazar Nizamettin Nazif de Selanik'ten mektep arkadaşı olan Fantoma Mehmet ile cezaevinde birlikte yatmıştı. Dipnot Nizamettin Nazif, Yugoslavya Krallığı Sabık Krallık Naibi Vatan 24 Mart 1941. Fantoma Mehmet ve Çiroz Hüsamettin bu yolda çıkamayacaklarını anlayınca boş duran bir koğuşta parmaklıkları sökerken yakalandılar. Fantoma 3 ay sonra daha zekice bir planla bir defa daha kaçmayı denedi. 15 Ekim 1920 gecesi yattığı koğuşun tabanını delerek zemine indi, yanına erzak ve su aldı, kendisini kaçtı gibi gösterdi. Gardiyanlar ve polisler geceli gündüzlü Fantoma'yı aradılar. O ise zeminde tünel kazıyordu. 11 gün boyunca kazdı. 5 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde bir tünel açtı. Fakat açlığa ve yorgunluğa daha fazla dayanamadı. Tüneli tamamlayamadan çıkmak zorunda kaldı. Dipnot, Gürkan Fırat Saylan, İstanbul işgalinde eli kanlı bir örgüt Hrisantos çetesi. Erzurum AÜ Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Tarih Sayı 44 Ocak 2010. Fantoma Mehmet İstanbul'un kurtuluşunun ardından Afyon cezaevine gönderildi. 1929 baharında af yasasından yararlanarak serbest kaldı. Gazeteler haberi Fantoma Mehmet eğlenmek için İstanbul'a geliyor diye verdi. Dipnot, Fantoma Mehmet eğlenmek için İstanbul'a geliyor. Akşam 26 Mayıs 1929. Polisler bu eğlence için hazırlıklıydı. Fantoma Mehmet'i izlemeye başladılar. Komiser muavini Osman Efendi, Fantoma Mehmet'i gençten biriyle balık pazarında görmüştü. Fantoma elindeki mezura ile oynuyordu. İkili Mısır çarşısına doğru yürümüş, burada bir şerbet içtikten sonra kayıkla Karaköy'e geçmişti. Osman Efendi balık pazarındaki sarraf soygunundan sonra kasanın yanında bırakılan mezurayı görünce 3 gün önce gördüğü sahneyi hatırladı. Bu Fantoma'nın elinde oynadığı mezurayla aynıydı. Aslına bakılırsa polisler tavanı delinerek girilen dükkanı ve özenle açılan kasayı gördüklerinde aklına gelen ilk isim Fantoma Mehmet'ti. Hemen Kumkapı tren istasyonunun karşısında bulunan evinin kapısına dayandılar. Fantoma kardeşi Abdurrahman'la birlikte sabah evden çıkıp Mudanya'ya giden vapura binmişti. Bursa polisine telgraf çekildi. Fantoma ve kardeşinin derhal yakalanması istendi. Komiser muavini Osman Efendi emniyete geri döndüğünde koridorda Fantoma Mehmet'le birlikte çarşıda gördüğü genci tanıdı. Yanına gidip ne aradığını sordu. Bulgar aspaz polisi görünce tedirgin oldu. Pasaport çıkaracağını söyledi. Osman Efendi'nin şüpheleri daha da arttı. Aspas'ın üzerine aradı, 35 lira buldu. Sarraf çalınan paraların bir bölümünün yamalı olduğunu söylemişti. Aspas'ta çıkan paralar da yamalıydı. Osman Efendi emin olmak için paraları Ohanyan'a gösterdi. Sarraf kasadan çalınan paraları tanıdı. Bulgar Aspas fazla direnmedi. Fakat anlattıkları biraz tuhaftı. Sarraf Makarya'nı tanıyordu çünkü Markaryan geceleri kendisini evine götürüyordu. Paraları Markaryan'ın bizzat verdiğini söylüyordu. Fantoma Mehmet kardeşi Abdurrahman'la birlikte Bursa'da bir otelde yakalandı ve İstanbul'a yollandı. Ertesi gün gazetelerin birinci sayfalarında 3 kasa hırsızı şeririn fotoğrafları vardı. Dipnot: kasa hırsızları yakalandı, Milliyet, 23 Nisan 1930. Fantoma polis de suçunu kabul etti. İp merdiven kullanmış, çaldığı para ve altınları gizlemişti. Ev sahiplerinin haberi yok, onlara bir şey yapmayacaksanız yerini söylerim dedi. Polisler bu şartını kabul etti. Hep birlikte kız kardeşinin Ayasofya Dizdariye mahallesindeki evine gittiler. Fantoma kömürlüğe sakladığı banknotları ve altınları polise teslim etti. İlk duruşma 22 Haziran'da yapıldı. Fantoma Mehmet mahkeme önünde suçunu kabullendi. Ancak işi tek başına yaptığını söylüyordu. Oysa mahkeme soygunu tek kişinin yapamayacağını düşünüyordu. Bu yüzden kardeşi Abdurrahman'ı da tutukladılar. Dipnot: Fantoma Mehmet'in mahkemesi, Cumhuriyet, 24 Haziran 1930. Komiser yardımcısı Osman Efendi mahkemede Fantoma Mehmet'in nasıl yakalandığını, para ve altınları nasıl bulduklarını detaylı olarak anlattı. Osman Efendi bu kasanın tek kişi tarafından kırılıp kırılamayacağını soran savcıya, 28 yıllık memurum, bilhassa bu kadar muhkem bir kasanın bir yardımcı olmadan kırıldığına tesadüf etmedim. Markar Efendi'nin kasası Avusturya kasasıydı. Bu kasa tek başına mümkün değil, açılamaz dedi. Fantoma Mehmet Osman Efendi'nin bu sözlerine sinirlendi, ayağa fırladı ve itiraz etti. Birinci sınıf kasa hırsızıyım. Aspas ve kardeşim Abdurrahman'ın bu işten haberi yoktur. Benim gibi bir işçi bu işi tek başına yapamaz mı? Niçin mutlak iki kişi olduğumuzu iddia ediliyor? Benim sanatımdaki maharetim başka vasıtaya ihtiyaç bırakmaz. Fantoma geniş polis dosyasındaki raporlara bakılmasını istiyor, Bursa'da yaptığı soygunun dosyasının getirilmesini istiyor ve o zaman bu işi de tek başıma yaptığım anlaşılır diyordu. İkinci duruşmada da benzer sözleri tekrarladı. Bendeniz min gayri haddin adi ve külüstür bir sokak hırsızı değilim. Ben değil öyle 5-6 metrelik yere, çok daha yükseklere bir ip ile çıkarım. Bu hiç harikulade bir iş değildir. Ben daha Bursa'da gençken ilk sabıkalarımda bu iple yukarı çıkmanın çok daha enfeslerini yapmıştım. Benim gibi vaktiyle birçok İtalyan ve Yunan hırsızlarıyla teşrik-i mesai etmiş bir sanatkara bunu yalnız başına nasıl yaptın diye sorulur mu? Dipnot: Fantoma Mehmet'in şayanı dikkat muhakemesi, Cumhuriyet, 7 Temmuz 1930. Üçüncü duruşmada mahkeme artık karara varacaktı. Fantoma Mehmet savunmasını aynı minvalde sürdürdü. Bana Fantoma Mehmet derler. Bu tabir benim sanatımdaki maharetime delildir. Bugün fen çok terakki etmiştir. Buraya şahitliğe gelen efendilerin son sistem kasa hırsızlığından haberleri yoktur. Benim aletlerim son sistemdir. Gözcüye de ihtiyacım yoktur. Her gözcüden daha iyi görürüm. Efendilerden biri lipos aletinden bahsetti. Kasa kırmakta kullanılan bu alet o zamandan bugüne çok değişmiştir. Benim aletim sessiz keser, bir tarafı da sivridir. Kabahatli benim ve benden başkası değildir. Mahkeme heyeti kısa bir toplantıdan sonra kararını açıkladı. Fantoma Mehmet 5 yıl 10 ay hapis ve kamu haklarından mahrumiyet cezası aldı. Kardeşi Abdurrahman ve Aspas ise delil yetersizliğinden beraat etti. Karar Fantoma Mehmet'i sevindirmişti. Teşekkür ederim, adalet yerini buldu. Ben mücrimim ve bu ceza da bana layıktır dedi. Dipnot: Türkiye Arsène Lupin'e Fantoma Mehmet 5 sene 10 aya mahkum oldu. Cumhuriyet, 25 Temmuz 1930. Fantoma Mehmet dosyası temyizdeyken İzmir'de Çukur Yusuf'la birlikte Samuel Efendi'nin dükkanını soymuş ve içinde 1230 Osmanlı altını olan bir torbayla sırra kadem basmıştı. 2 gün sonra yakalandı. Balıkpazarı soygunundaki cezası donandığı için hapishaneye kondu. Dipnot: Vakit 28 Aralık 1930. Hapiste geçirdiği 3 yıldan sonra Cumhuriyet'in 10. yılı nedeniyle çıkarılan afla 1933'te serbest kaldı. Fakat başını derde sokması çok sürmedi, yine hapse girdi. 1935 yılında özgürlüğüne kavuştu. Polisler yakasını bırakmıyordu. Bir ay sonra polisler tarafından yakalandı. Serserilik yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede hakimlere ekmek içinden yaptığı bir hokka takımını verdi. ''Ben böyle ince zanaatlerin insanıyım, niye serserilik yapayım?'' diye kendini savunduysa da bir ay hapis cezası almaktan kurtulamadı. Dipnot: Fantoma Mehmet bir aya mahkum oldu. Son posta 19 Haziran 1935. Fantoma Mehmet Ekim ayında bir kez daha gazetelerde boy gösterdi. Bu defa Galata civarında birkaç kasa hırsızlığı vakası olmuş, son olarak önce bitişik dükkana giren hırsızlar merdivenle Bardis Banyan biraderlerin dükkanının tepesine çıkıp tavan camlarından içeri girmiş. Dükkanın içindeki aletleri kullanarak ustalıkla açtıkları kasadaki 180 lira ve birkaç parça eşyayı almışlardı. Bir ay önce iki dükkan daha benzer şekilde soyulmuştu. Dipnot: Galata'da bir mağazanın kasası soyuldu. Tan 8 Ekim 1935. Fantoma Mehmet olağan şüpheli olarak gözaltına alındı. İnkar ediyordu ama polislerin elinde yazıhane masasının üzerindeki camda bırakılmış bir parmak izi vardı. Suç dünyasında henüz idrak edilmese de parmak izi yöntemi 1910 yılından beri polis tarafından kullanılıyordu. Üçüncü ağır cezadaki dava 2 yıla yakın sürdü. Fantoma Mehmet inatla suçlamayı inkar ediyordu. Hakimin kasa için bilir kişi 5 saatte açılabilir dedi. Sizce bu kasa muhkem midir sorusuna, bilmiyorum, açmaya ya da kırmaya girişmedim diye cevap verdi. Hakim ısrarcıydı. Farz ederim ki giriştiniz diye bir kere daha sordu. Fantoma Mehmet görmeden bir şey diyemem dedi. Dipnot: Fantoma Mehmet meslek sırrını saklıyor. Son posta 16 Şubat 1937. Fantoma Mehmet'i köşeye sıkıştıran soyulan dükkandaki cam masanın üzerindeki parmak izi oldu. Bunu kabul etmedi. Mesleğini ilim ve fenle açıklayan Fantoma Mehmet, pek çok insanın parmak izinin birbirine benzediğini söyledi. Fen bundan acizdir. Parmak iziyle suç arasında bağ kuramazsınız dedi. Oysa 1931 yılında Avusturya'dan gelen Friedrich Ramach ve Edmund Heidenfeld gibi uzmanlar polise eğitim vermiş, poliste oluşturulan teknik bürolar monodaktiloskopi, yani tek parmak izi, avuç izi, ayak izi, fotoğraf tetkiki gibi modern yöntemleri kullanmaya başlamıştı. Dipnot: Ali Dikici Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk Polis Teşkilatı 1923-1938, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi sayı 27 Kasım 2008. Mahkeme bu itiraz üzerine Fantoma Mehmet ve birlikte yargılandı, iki zanlının da parmak izini alarak Ankara'ya gönderdi. Teknik büroda incelenmesine, bunların ayırt edilip edilemeyeceğinin bildirilmesini istedi. Mahkeme uyanık davranmış, Ankara'ya yollanan parmak izlerine isim değil numara verilmişti. Gelen raporda 1 numaralı parmak iziyle Bardis Banyan biraderlerin masasındaki izin uyuştuğu belirtiliyordu. Bu umutsuz piyangoda kazanan 1 numaralı izin sahibi Fantoma Mehmet'ti. Fantoma hala itiraz ediyordu. Tek bir parmak budanmış bir insan cesedine benzer, diğer parmaklar bunu takviye ederler. Binaenaleyh iz tetkikinde sadece bir parmağa bakılmamalıdır. Masa camındaki iz her ne kadar benim parmağıma benziyorsa da bana ait değildir dedi. Fakat mahkemeyi ikna edemedi. 4 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum oldu. Fantoma Mehmet 3 yıl sonra bir kez daha 4 arkadaşıyla hapisten kaçmaya çalıştı. Kazdıkları 3 metre tünel fark edildi ve her biri 20'şer gün hücre cezası aldı. Dipnot: Vakit 29 Mart 1941. Asla vazgeçmiyor, her fırsatta firarı deniyordu. 1939'da bir yolunu bulup yine kaçtı. Şerikleri Avadis, Ruhi ve Mamak'la birlikte Samatya'dan bir yelkenli sandal çaldı, İzmit'e gitmeye çalışırken yakalandı. Dipnot: Yeni Sabah 2 Mayıs 1939. Fantoma Mehmet'ten alınan son haber bu oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu koşullarında cezaevinde ne kadar kaldığı, hayatını nasıl tamamladığı hala meçhul. Fantoma'dan sonra pek çok kasa hırsızı gelip geçti. Ama hiçbiri onun kadar ünlü olmadı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 35.